Ayrım 26, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 306. Ek, içki yasağı yılları, mafyanın niteliksel dönüşümü. Kanun dışı İtalyan suç örgütünün milli çapta bir güç olması 1920'lere rastlar. Bunu çabuklaştıran da içki yasağı olmuştur. Fuhuş ve kumar oynatmanın yanı sıra şimdi milyonlarca Amerikalının özlemini çektiği yeni bir kanun dışı meta katılmıştı. Alkol. Bu alkol yasağı suç örgütüne düşlerinde bile göremeyecekleri bir servet ve saygınlık getirmişti. Gerçekten de hemen hemen bütün millet onların suç ortakları olmuştu artık. Peter Mays. Bir devlet mafyayı kalkındırmak için ne yapsa yeridir dersiniz. Diğer bir deyişle toplumda ahlak ve kamu düzeni adına hareket edip de bunun tam tersi sonuçlara nasıl varabilir? Bunun net cevabı 1920-1933 yılları arasındaki içki yasağı dönemidir. O güne değin daha ziyade haraç, hırsızlık, soygun ve benzeri faaliyetlerle iştigal eden mafya, içki yasağı ile birlikte adeta niteliksel bir patlama yapmış ve bir anda kriminal girişimciler haline gelmiştir. Dahası o güne değin gelirleri belli bir düzeyi aşamayan mafya grupları, içki yasağı sayesinde kazançlarında inanılmaz rakamlara varan bir artış sağlamış ve bu sayede ihtiyaç duydukları sermaye birikimine söz konusu yasak sayesinde elde etmişlerdir. İçki yasağı ile birlikte mafya aklını hayaline getiremeyeceği büyük paralara hükmetmiştir. Kısa sürede edindiği tatlı kârlar sonucunda mafya adeta nitelik değiştirmiş ve milyarlarca dolara hükmeden büyük iş adamları pozisyonuna girmişlerdir. Bu yolla edindikleri çok büyük miktarlardaki paralarla yasal görünümlü başka iş alanlarına sıçrama yapmışlardır. Mafyayı büyüten yasak. İçki yasağı yılları mafyanın yeniden organize olduğu ve kimlik değiştirdiği yıllar olmuş ve aynı zamanda en önemli liderlerini bu yıllarda yetiştirmiştir. Mafya başlangıçta sıradan sokak çeteleri görünümünde ve daha alt seviyede gruplar halindeyken içki yasağı ile tam bir sıçrama yapmıştır. Ondan sonra da bir daha önü alınamamış ve ülke çapında bir suç sendikası haline gelebilmiştir. İçki yasağı öncesi basit polisi önlemlerle engellenebilecekken, şimdi bambaşka bir hükümete dönüşmesinin zeminini onlara devlet sağlamıştır. Aynı şekilde pastanın büyüklüğünden dolayı mafya grupları arasındaki çatışmalar da artmış ve toplumda büyük asayiş sorunları meydana gelmiştir. İçki yasağının dolaysız sonucu mafyanın etki, çap ve maddi gücünün artması ile neticelenmiştir. Denilebilir ki mafyanın ihtiyaç hissettiği ortamı devlet ona altın tepsi içinde sunmuştur. Getirilen yasak tümüyle mafyanın işine yararken sanki birileri adeta mafyayı kalkındırmak istemiş gibidir. Bir de polislerin rüşvet tarifeleri ve gelirlerindeki artışı tabii ki. Üstelik bu yasakla içki tüketiminde azalmak bir yana giderek artan bir yükseliş gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yasak amacına da ulaşamamış ve devlet tarafından fiilen uygulanamamıştır. Chicago Tribune gazetesinin içki yasağı öncesindeki ABD yakında sahra çölü kadar kuruyacak şeklindeki yazısını süreç tekzip edecekti. Büyük kampanyalarla desteklenen içki yasağı daha ilk geceden delinmişti. Yeni yasaya karşı girişilen ilk hareket gece yarısını 59 dakika gece Chicago'da vuku buldu. Bir demir yolu makasına büyük bir kamyon girdi. Eli tabancalı, yüzü maskeli 6 adam atladı içinden. Makas bekçisinin elini kolunu bağlayıp ağzını tıkadılar, 6 makinisti bir barakaya kilitlediler. 2 yük vagonunun kapısını kırarak içeride bulunan 100 bin dolar değerindeki ilaç sanayiinde kullanılmak üzere damgalı viski kasalarını aldılar. Hemen hemen aynı saatte başka bir Chicago çetesi bir ecza deposundan 4 fıçı saf alkol çalıyordu. Öte yandan üçüncü bir çete viski dolu bir kamyonu kaçırmakla meşguldü. İleride gangsterlerin çok sık uygulayacakları kamyon kaçırma yöntemlerinin ilk örneğiydi bu. Söz konusu 3 olaydan dolayı kimse tutuklanmadı. Dipnot John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 95. Kesin olan tek nokta içki yasağı sayesinde mafya çoktandır arzuladığı fırsatı yakalamıştır. Hatta iddia edebiliriz ki Amerika'daki modern mafya yani Cosa Nostra içki yasağının bir ürünüdür. İçki yasağı öncesi belli bölgelere sıkışıp kalmış, polisi önlemlerle kontrol edilebilecek, kriminal suç grupları ve gangsterleri görüntüsü arz eden klasik mafya, bu yasakla birlikte daha disiplinli, dağınıklıktan kurtulmuş ve merkezi bir hüviyet kazanmıştır. Amerika'da modern mafya içki yasağının dolaysız bir ürünü ola gelmiştir. İçki yasağı mafyanın arayıp da bulamadığı bir nimet olmuşa benzemektedir. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı savcısı olan ve 7 gangsterin elektrikli sandalyeye gitmesini sağlayan Burton B. Turkus o günlerde yaşanan durumu şu tepkili sözlerle ifade ediyordu. İçki yasağının o güzel günlerinde birbirini yemeye çalışan bütün o kudurmuş köpeklerin, o başı bozukların gözünde teşkilatlanmış suç henüz kundakta bir çocuktu. Ve tarih 1920 yılı onların idi. İçki kaçakçılığının suçları çoğalttığına hiç şüphe yok. Yasak içki gangsterlerine milyonlar kazandırmıştı. Ufak tefek bir takım haydutlar tabancaları ve adaletin gevşekliği sayesinde birer çete başı kesilmişlerdi. Bu çetelerin, bu gangsterlerin hemen hepsi de içki kaçakçılığı ile uğraşıyorlardı. Dipnot Turkus B. Burton, Federal Seat, Amerika'da Adam Öldürme Anonim Şirketi, sayfa 88. Popülist politikalara teslim olan devlet. Amerika'daki güçlü püriten katı ahlakçı gelenek aslında 1800'lü yılların başından beri bu yönde çaba sarf etmiş ve çok sayıda içkinin yasaklanmasını isteyen dernekler kurmuştu. Bu harekette kocalarının eve sarhoş gelmesinden bıkan ev kadınları ve yerel kilise rahipleri başı çekmiş ve 1920'ye doğru aynı kesimler güçlü bir baskı grubu oluşturmuşlardı. Birçok eyalette içki aleyhtarı mitingler, yürüyüşler tertiplemişler, meyhaneleri basmışlar ve politikacıları da etkilemişlerdi. Toplumsal bozulmayı içkiye bağlayan ve yasak getirmekle işi çözebileceklerini sanan popülist yöneticiler ile politik zihniyet, baskılar sonucunda 16 Ocak 1920'de içki yasağı yasası, resmi adıyla Wall Street yasası diye bilinen yasayı yürürlüğe koydurmuşlardı. Ancak daha yürürlüğe girdiği ilk geceden itibaren beklenen sonucu alamayacağı anlaşılmıştı. Mevcut yasaya hazırlıklı ve önlemlerini ona göre alan mafya, kurdurduğu yeraltı imalathaneleri sayesinde kısa sürede ortalığı içkiye boğmuş ve her köşede kaçak içki satan gizli meyhaneler türemişti. İçki yasağının hemen ertesinde ortaya çıkan tablo buydu. Yasaktan önce hiç değilse kontrol edilebilen içki satışları iyice denetimden çıkmış ve tümüyle mafyanın kontrolüne girmişti. İlkel üretim koşulları. Mafya bu yeni duruma o kadar çabuk adapte olmuştu ki içkinin üretim, dağıtım ve pazarlamasına kadar geniş bir ağ oluşmuştu. Üretim için derhal depolar tutuldu, buralara devasa imbikler ve damıtma aygıtları yerleştirildi. Oldukça ilkel koşullarda yapılan üretim çok karlıydı. Ancak çoğu durumda üretim talebi karşılamıyordu. Fakat bu soruna da bir çözüm getirmişlerdi. İtalyan mahallesinin evlerini, dükkanlarını küçük boy imbiklerle donattılar. Hepsine belli miktarlarda mısır şekeri dağıtarak alkol üretiminin yöntemlerini gösterdiler. İmbik yerleştirdikleri her evin sahibine 15 dolar ödüyorlardı. Zavallı küçük İtalya sakinlerinin işçilik ya da işportacılıktan kazandıkları paraların yanında gerçek bir servetti bu para. Teklifi reddeden çıkmadı pek. Mırın kırın eden birkaç kişiyi de ikna etmesini bildi Genna kardeşler. En yola gelmeyenleri ise kara el terörüyle mahalleden ayrılmaya zorladılar. Yeni bir kazanç yolu bulunduğu için dört bir yandan mahalleye akın akın gelenlerin yanında Genna kardeşlerin mahalleden kaçırdıkları devede kulak kalmaktaydı. Alkol pişirme küçük İtalya'nın ev endüstrisi haline geldi. Kırık dökük evler, apartman daireleri, dükkanların arka odaları binlerce imbikle dolup taştı. Bir çürüyen mısır kokusudur kapladı mahalleyi. Dipnot John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 128. Mafya böylelikle binlerce kişiye iş alanı da açmıştı ve tam bir halk sektörü doğmuştu. Alkol pişirme yorucu bir iş değildi. Yapmaları gereken tek şey imbiğin başında oturmak, ateşi körüklemek ve damıtılan maddeyi toplamaktı. Hava gazını ana borulardan çaldıkları için de ayrıca bir masraf yapmak gerekmiyordu. Dipnot, gazı ana borudan çalmalarının asıl sebebi aşırı sayaç sarfiyatından dolayı dikkat çekmemekti. Bu yüzden birçok zehirlenme veya patlama olayı yaşandı. Ayrıca ilkel koşullarda üretilen içkiler çok büyük sağlık sorunları yaratıyordu. İmbik başındaki adamın bir anlık dalgınlığı veya uyuması sonucunda kokuya gelen ev haşeratları mayalanan içkinin içine düşebiliyordu. Ender olarak baskın yapan polisler birçok kez fıçıların içinde fare leşleriyle karşılaşıyorlardı. Ancak tek sağlık sorunu bundan ibaret değildi. Uygun alkol ve işten anlayan uzman bulmak da zordu. İşler ilk başlarda bir süre el yordamı ve tarif üzerine yürüdü. Bunun için muhtelif üretim hilelerine başvuruluyor ya da acemilikten bir dizi hata yapıyorlardı. Sonunda müşteri ne istiyorsa onu viski, konyak ve benzeri diye piyasaya sürmeye başladılar. Çoğu kez alkoldeki zararlı maddeleri yok etmek konusunda yeterli kimyasal bilgiye sahip olmadıklarından ve iş aceleye geldiğinden çok zararlı sonuçlar doğabiliyordu. Kalite kontrol diye bir sorunları yoktu. Üretilen içkilerin bir kısmı açıkça zehirliydi. Bazıları içildikleri orana göre sancılara, körlüğe hatta ölüme yol açabiliyordu. Hele de viski üretimi hepten sorunluydu. Belli bir dinlendirme süresi olan içki bu süre beklenmeden hemen piyasaya sürülüyor ve o rengi vermek için çeşitli numaralar çevriliyordu. Muhtelif renklendirici ve tatlandırıcılar katılıyordu. Sonunda muhtelif fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkıyordu. Bütün bunlara rağmen toplumun içki talebi bitmek tükenmek bilmiyordu. Talep artarken mafya kârına kâr katmakla meşguldü. Dipnot, bir ev imbiğinden ortalama haftada 350 galon içki sağlanıyordu. Bir galonun onlara maliyeti ise 50 ile 75 sent arasında değişiyordu. Sonra galon başına 6 dolardan satıyorlardı. Böylelikle bu işle uğraşan ortalama bir mafya grubunun aylık geliri ortalama 350 bin dolara geliyordu. Ve bunun tüm masraflar çıktıktan sonra en az yarısı kârdı. Daha büyük imalathaneler ve dağıtım ağı sahipleri kazançlarını daha da arttırıyordu. Böylesi onlarca grup vardı. Polis teşkilatında hızlanan yozlaşma. Fakat bu işten kâr eden sadece mafya değildi. Neredeyse polis teşkilatının tümü de onlarla işbirliği halindeydi. Sırf bir karakol bölgesindeki bütün memurlara ayda 125 dolar ödeme yapılıyordu. Rütbeler makamlar yükseldikçe eyaletlere göre değişerek rakam daha da artıyordu. Olay o kadar aleniyet kazanmıştı ki, çünkü tüm polisler rüşvet alıyordu, rüşvetler gizlenmeden veriliyordu. O dönemde sık sık kaldırımlarda aldığı rüşveti sayan memurlara rastlamanız mümkündü. Başka karakollardan rüşvet almaya gelen olmasın diye mafyaya bölge bölge rüşvet verilecek polislerin listesi yaka numaralarıyla birlikte dağıtılıyordu. İçki yasağı güvenlik bürokrasisini de alabildiğine yozlaştırmıştı. Arada kamuoyu baskısı karşısında göstermelik bazı baskınlar yapılıyordu o kadar. Yakalanan içkiler polisler tarafından büyük bir şov ile imha edilirken aslında piyasaya sürülen içkinin yanında devede kulak kalıyordu. Sonuçta polislerin olaydaki rolü rüşvet alıp göz yummaktan ötelere geçecekti. Çünkü her bölge başka mafya gruplarınca kontrol ediliyordu. Bazen de diğer bölgenin polisleri fazladan para koparmak için kendi bölgesi dışına çıkan kamyonları durdurur ve arama yaparlardı. Bunun üzerine rüşvet alan polisler sevkiyat yapılacağı zaman onlara bizzat eskortluk ederlerdi. Ayrıca kontrolleri dışında içki üretenler olursa onlar polislere gösterilir ve imalathanelerine baskın yapılması sağlanırdı. İçki yasağının dolaysız bir sonucu da asayiş sorunlarını arttırmasıydı. Çünkü her çete yeni girdiği işte en hızlı adımları atmak ve piyasasını oluşturmak zorundaydı. O yüzden çete savaşları bir anda olağanüstü arttı. Ayrıca birbirlerine baskın verip rakiplerinin mallarını çalıyorlar, içki kamyonlarını kaçırıyorlar veya imalat yapılan atölyelerini bombalayıp sabotajlar düzenleyebiliyorlardı. Ayrıca içki kaçakçılığı da almış başını gitmişti. Doğrudan üretim yapmayan mafya grupları da kaçak içki getirtip piyasaya sürme yarışı içindeydi. Rakip gruplar arasındaki savaş kızışırken, özellikle İtalyanlar ve İrlandalılar arasındaki, zamanla kaliteli içkiye olan talep de artacaktı. Mafya grupları arasındaki çatışmaları körükledi. Meyhanecilere "bizim içkimizi alacaksın" baskıları artarken, ortalık sırf bu yüzden kan gülüne dönebiliyor ve bir grup o bölgede kesin hakimiyeti sağlayana kadar da sürebiliyordu. İmalathaneler özellikle evlerin bodrumlarında, depolarda ve garajlarda kurulmuştu. Ancak içki üretimi zaman alan ve çoğunlukla da riskli bir girişimdi. Pek önemli olmayan bazı yeraltı grupları Brooklyn'de gizli barlara ve özel müşterilere hizmet götürüyorsa da Frankie Yale bu fikri pek tutmamıştı. Bir içki imalathanesinin zahmetini ve tehlikelerini iyi bilen Frankie, içki yapımını başkalarına bırakıp daha sofistike olan içki kaçakçılığına yönelmişti. O nedenle Karael'in bundan sonra sadece içki satmasına karar verdi. Frankie işe başlamak için çetesinden 30 kişiyi yeni yasa gereğince %1'in %0.5'i kadar alkollü içki satmaya mahkum yüzlerce birahaneye satıcı olarak gönderdi. O günlerde saç şampuanlarının alkol yüzdesi bile bundan fazlaydı. Siparişler yağmaya başladı. Satış ekibinin ilk başarılarından cesaretlenen Yale bölgesindeki talep edilecek alkolü sağlayacak bir kaynak aramaya girişti. Detroit'te bu işe talip birini buldu. Mor çete. Michigan çetesi büyük çapta içki üretimine başlamıştı ve Birleşik Devletler'de üretilen en iyi kaçak içki olarak tanınmış viskiyi pazarlıyordu. O dönemin bu işten anlayanları Mor Çete'nin Old Granddad adıyla piyasaya sürdükleri içkinin tadının içki yasağı öncesinin viskisinden farksız olduğunu söylemişlerdir. Yale'in Michigan çetesiyle anlaşıp Brooklyn'in bütün kaçak içki evlerini viskiyle doldurması, selefi aksine içki kaçakçılığında büyük bir potansiyel olduğunu gören çılgın Bill Lovett'ı kıskandırmıştı. Dipnot William Balsamo, George Carpozzi Jr., Organize Suç AŞ, Mafyanın 100 Yıllık Tarihi, sayfa 42. Bunun kaçınılmaz sonucu tabii ki savaştı. Birbirlerinin kamyon ve depolarına baskınlar düzenlendi, büyük çatışmalar çıktı. Ancak bu olay bir istisna değildi ve o dönem Amerika'sında sıkça rastlanan adeta olağan bir durumdu. Yanı sıra meyhaneciler tehdit ediliyor, dövülüyor, bazen de öldürülüyorlardı. Mafyanın rekabet anlayışı hiç de liberal değildi ve iyi olan kazansın, gerçekte iyi çatışan kazansın olarak algılanıyordu. Tam 13 yıl boyunca bu gibi sahneler yaşanmaya devam etti. 1993'te yasağın amaçlanan sonuçları yaratmadığını gören devlet, biraz geç de olsa, sonunda alkollü içki satışını serbest bıraktı. Ancak o süre zarfında mafya gelişebileceği kadar gelişmiş ve büyük paralara sahip olmuştu. Artık Cosa Nostra içki yasağı sonrasında çoktan basit sokak çeteleri olmaktan çıkmış ve büyük paralara hükmedar olmuştu. Bütün bunlar ise sadece içki yasağı sayesinde olmuştu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 314.